Ayrım 13. Saraysız Başkan. Andrei Stanza, Ernesto Tulbovits. Sayfa 231. Kahin. Düşünmek dahi yorgunluk veriyordu. Her şey yavaş çekim şeklindeymiş gibi ilerliyordu. 15 saatlik bir yolculuk sonrası Montevideo'dan 6 saat dilimi ötede Kuzey Kutbu yakınlarındaki Helsinki'ye vardığımızda hiç kimse de en basit şeyleri bile anlayacak hal kalmamıştı. Uruguay Devlet Başkanı törenle karşılanmış, uçak içinde ve dışında kendisini tanıyan herkesle fotoğraf çektirdikten sonra şehir dışında büyük bir gölün ve ormanlık bir alanın hemen yanında bulunan tanınmış yabancı misafirlerin ağırlandığı misafirhaneye götürülmüştü. Varır varmaz spor pantolonunu ve terliklerini giymişti. Delegasyonun diğer üyeleri ise iple çektikleri dinlenme saatine hazırlanıyorlardı. Ama bir engel vardı. Mujica sohbet etmek istiyordu. Uruguay'dan aynı uçakta geldiği bu kişilerle birlikte yemek yemek ve sonrasında onlara felsefi meseleler hakkındaki düşüncelerini aktarmak istiyordu. Bu denli uzun bir yolculuktan sonra hemen hemen hiç yorgunluk belirtisi göstermemesi doğrusu insanı kıskandırıyordu. Sanki evinde bir akşamüstü mate içiyormuş gibi rahat ve neşeliydi. Sohbet seçim ve siyasi durum konularıyla başladı. Ama Mujica bunları konuşmak niyetinde değildi ve masadaki diğer delegelerin bu konularla ilgili sorularına tek kelimelik yanıtlar veriyordu. O Finlandiya'da, bu örnek ülkede gelecekle alakalı konulardan bahsetmek istiyordu. Mujica'ya göre günümüz insanı aşırı sayılacak ölçüde çalışmaya odaklanmış ve ne yazık ki hayatı tam anlamıyla yaşamaktan uzaklaşmıştır. İskandinav ülkeleri ise bu konuda daha kısa iş saatleri ve ebeveynlerin çocuklarıyla, özellikle çocuklarının ilk yıllarında daha çok zaman geçirmelerine olanak vermeleri bakımından diğer ülkelerden farklı özellikler gösteriyor. Bu ülkelerde anne ve babaya verilen doğum izninden senelik tatil günü sayısına kadar ev hayatı ve aileye ayrılan zaman daima öncelikli olmuştur. Ve zaman, mutlu olmak için yeri doldurulamaz unsurlardan birisidir. Daha doğrusu Mujica buna inanmaktadır. İnternetteki sosyal ağlar ya da bir televizyon karşısında geçen zaman değildir kastettiği. Çünkü her ne kadar hızla artmakta olsa da bu şekilde geçirilen zaman aslında kayıptır. Asıl gerekli olansa günlük, en basit şeylere adanan zamandır. Gereksiz tüketim ve hayatın bayağılaşmasına karşı yenik düşüyoruz. Eğer gelecek kuşaklara bırakmak için tek bir şey seçme hakkım olsaydı, bunu hakiki hayata daha çok zaman ayırabilmeleri için kullanırdım. Bunlar Mujica'nın o soğuk Finlandiya gecesinin sessizliğinde söylediği sözlerdi. Helsinki, ormanlar, göller ve bilhassa sessizlikle çevrili küçük bir kent. Az kişinin yaşadığı sakin mahallelerinden daha işlek caddelerine kadar yayılan sessizlik içinde gürültü neredeyse varlığı hissedilmeyen bir davetsiz misafir gibidir. Ormanların sesin yankılanmasını önlediği söylense de bunun asıl nedeni sükunete sonsuz saygı duyan yöre insanıdır. Bu şehirde Mujica'ya ilham gelmişti. Başkanlığı dönemindeki son yurt dışı gezilerinden biri olan bu ziyarette az sayıdaki dinleyicisi karşısında "Burada hayata daha çok değer veriyorlar," dedi. Hayatını çalışmaya adayan insanlardan ibaret olduğunu düşündüğü Singapurluları veya kurtuluş ve yüksek bir mertebeye erişmek için intiharı seçen Müslüman ülkelerdeki en radikal insanları birer olumsuz örnek olarak gösterdi. Uzun uçak yolculuğu nedeniyle yorgun ve bitap durumda kendisini dinleyen delegasyon üyelerine rahat bir yaşam sürebilmek için gerektiği kadar çalışmak ama özellikle her şeyden önce yaşamak gerektiğini söyledi. Bunu ilk kez duymuyorduk. Bu, onun bıkmadan tekrar ettiği ve çalışmakla hayattan zevk almak arasındaki orta noktayı aradığı idealist bir bakıştı. Bu hayat felsefesinin çalışma dışı zamana en çok önem veren ülkelerden biri olan bu ülkede sergilendiğini düşünüyordu. O anda dikkatimizi Mujica'nın bu fikirlerinden çok onları nedenli enerjik, etkileyici ve açıklık içinde paylaşıyor olduğu çekiyordu. Biz konuşmakta bile zorluk çekerken o sanki bu uzak şehre ışınlanmıştı. 79 yaşında olmasına rağmen etrafına sürekli artan bir hayat enerjisi yayıyordu. Yorgundu ama hayatının son dönemine dahi tüm yorgunluğuyla kullanmak istediği berrak bir aklı vardı. Dönüşte bu konuyu açtığımızda gülümseyerek "Ne kadar dayanıksız çıktınız," dedi ve hayatın son evresinden bahsetmeye başladık. İyi yaşanmış bir hayat tecrübesi sana mükemmel bir perspektif sunuyor. Eğer aklın yerindeyse kırışıklıklar ve kırsaçlar bir çeşit üstünlük hali. Olayları hesapsız görmeye başlıyorsun, diyordu. Bu eski gerilla ve emektar politikacı ile yaptığımız sohbetlerde bahsi sık sık geçen bir diğer konuysa gelecek oluyordu. Finlandiya'dayken ya da şarap içtiğimiz gecelerde gelecek 10 yıllardaki süreci hayal ediyordu. Ve aynı zamanda önümüzdeki yıllarda hayatın daha zevkli bir yolculuk haline dönmesi için bize önerilerde bulunuyordu. Genel ya da özel olsun, Muhika'nın gelecekle ilgili önermeleri her şeyi içerirdi. Anlatının bu aşamasına gelindiğinde Muhika'nın konuşmaktan çok büyük zevk aldığı ve aynı zamanda düşüncelerini çekinmeden yüksek sesle dile getirdiği gayet net olarak görülür. Bu özelliği bazen onu günümüzle ilgili çelişkili görünen ifadelere itse de gelecek hakkındaki öngörülerinin sonucunu beklemek doğru olacaktır. Sözcükler günümüz dünyasında çoğalmışsa da içerik açısından aynı şey söylenemez. Dünya, Muhika'nın çok da işe yaramadığını düşündüğü sanal bir iletişim ağıyla sarıldı. Sosyal ağlar, Muhika'ya göre gerçek bir kültür alışverişinin önünü tıkadığı gibi anlamsız hareketlerin ve birkaç saatlik yalancı kahramanların ortaya çıkmasına ön ayak oluyor. Bu bakış açısı kısmen geçmişin daha iyi olduğunu vurgulayan ve yaşamakta olduğu dönemde kayıp durumda olan bir başka çağın adamının vizyonu olarak anlaşılabilir. Bu görüşümüzü ona göre ateşleyicisi oldukları Arap Baharı kadar kısa ömürlü gördüğü Facebook ve Twitter'a bir yığın laf ettiğinde söylemiştik. "Bunun sonu iyi değil, yapıcı olmaktan daha çok yıkıcılar," dediğinde aynı şeylerin zamanında televizyon içinde söylenildiği kendisini hatırlatmıştık. "Hayır, ama ben teknolojiyi reddeden birisi değilim," diyerek internet çağının olumlu noktalarını anlatmaya başlamıştı. "Bugün Uruguaylı bir kız bir Çinli ile sevgili olabilir ve ona İtalyan marka bir elbise hediye edebilir," diyerek sınırların kalktığının altını çiziyordu. Bunu mesafelerin kısalmasının daha fazla bilgiye ulaşmaktaki pozitif etkisi, olanakların uçsuz bucaksız hale gelmesi ve bilgi ağının debisini daha fazla yaşam için su üreten bir nehir gibi arttırması açılarından bakarak olumlu bir nokta olarak değerlendiriyor. Sorun olan bu değil. Gelecek için onu kuşkuya düşüren şey, yönü ve alanı belirsiz bu bilgi akışını kimin düzenleyecek olduğudur. Kaderin bir başka ironisi, hayatının son evresinde dünyanın düzeni için endişelenen bir anarşist. Tüm alanlarda sınırlar kalkmıştır. Artık başka bir dünya var ve buna karşılık olarak da ülkeler gittikçe daha kapalı hale geldiler. Ülkeler arasında en temel anlaşmaları konuşmaya başlamalıyız. Kimseye ait olmayan ortak bir para birimine sahip olunmalı. İşin özünde dünyanın nereye doğru gittiğini mükemmel bir şekilde kavrayan ekonomi var. Siyasetçiler iktidara gelebilmek için ergen gibi kavga etmeye devam ederken asıl başkalarının borusu ötmekte. Aklımızı ve düşüncemizi küreselleştirmeliyiz. Çünkü aksi takdirde gelecek için söyleyebileceğimiz çok az şey kalır. Günümüz siyasetçilerinin çağa adapte olma eksikliği Muhika'yı soğuk savaş lehinde konuşmaya zorluyordu. Dünya ajandasında yön veren iki güçlü bloğun olduğu o yılları gözlediğini söylüyor ve 20. yüzyılın ikinci yarısında ne ABD ne de Sovyetler kendisinin tam desteğini alamamışlarsa da o dönemde gerçeklerin daha yalın olarak kavranılabildiğini hissediyordu. İki kutuplu bir ortamda yetişmiş bir siyasetçi için farklılıkları idare etmek çok kolay değil. Çeşitlilik olması durumunda iktidarı yönetme gücü ya azalıyor ya da onu kolaylıkla manipüle eden veya bu güce sahip olduğunu gizleyen kişiler üstünde toplanıyor. Muhika'nın getirdiği yorum bu. Ekonomi politikayı geride bıraktı ve ekonominin gerçek iktidarı her daim gizemlidir. Bu yeni realitede hemfikir olanların sayısı az. Aynı zamanda Muhika'ya göre Çin'in dünya devleri arasında bir numaralı yere oturmasının ne anlama geldiğini tam olarak anlayanların sayısı da fazla değil. Herkes bunu er ya da geç gerçekleşecek bir olay olarak görüyor ama getireceği sonuçlar üzerine kimse kafa yormuyor. İleriyi benim olamayacağım zamanları düşünüyorum. Çin'in ilerleyişi artık durdurulamaz ve buna hazırlıklı olmak gerekir. Çinliler ABD'lilerin ciğerini sökmeye geliyorlar ve ileride o anın gelmesi kaçınılmaz. ABD gözünü buraya çevirmek zorunda kalacak ve bu durumda Meksika bunun için bir köprü olacak mı bilmiyorum. Umarım öyle olur. Bunu sola söyleyemem. Çünkü anlamazlar. ABD'yi de anlamıyorlar. Yankee emperyalizmi artık o kadar kötü değil denilecek bir an bile gelebilir. Özgürlükler, maaş seviyesini, işçi hakları. Yankilerle beraberiz diyebilir insanlar. Bu tip şeyleri verebilirler. Bugün ABD'ye yakın olmayan, ki bu ABD için bir sorun teşkil etmektedir, Meksika, Onlarla aramızda bir köprü ve çözüm ülkesi olabilir. Bu ülke çok ciddi bir şekilde hesaba katılmalı. Ama elbette gelecek her zaman bir muammadır. Daha net olarak söylemek gerekirse Muhika, 2050 yılında Çin'in ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasını ikiye katlayacağını ve bunun dünyada önemli değişikliklere sebep olacağını düşünüyor. Çinliler fiyatların dünya genelinde düşmesine neden oldu ve gün geçtikçe dünyanın dört bir yanında kendilerini daha çok gösterecekler. Muhika böyle düşünüyor ve kendi yaşamından örnek veriyor. Hipermarketlerde matkap sudan ucuz. Geçen gün bir tane almaya gittiğimde inanamadım. Birkaç sene önceki fiyatının dörtte biri kadar düşmüş. Bu Çinliler sayesinde olan bir şey. Hepsi Çin malı. Hızına yetişilemez bir fenomen. Almanya'nın nüfusu senede 300 bin kişi azalıyor ve 2025 yılında neredeyse nüfusunun %60'ı 50 yaş üstü olacak şeklinde bir örneği Avrupa'da olup biteni anlatmak için vermişti. Ülkeler geliştikçe doğum oranının düşmesi öngörülemeyen bir olgu. Planlama eksikliği, aşırı tüketim, azalan doğal kaynaklar ve gıda sıkıntısı gelecekle ilgili sorunların üzerinde derinlemesine durmadan günü kurtarmaya odaklı bir yüzeysellik, Muhika'nın başkanlığı süresince yaptığı konuşmaların ana temasını oluşturdu. En çok hatırlanan konuşmasını Rio de Janeiro'da yapmıştı. Ama orada bizim ağzından her daim durduğumuz bir konuyu tekrarlamıştı. Dünya yanlış bir istikamete girdi ve bunun farkında bile değil. Konuşması artık milyonlarca televizyon izleyicisine ulaştığında benim Rio konuşmamla insanlar heyecanlandılar ama orada söylediklerimin özünde trajik şeylerdi diye yakınmıştı. Yok olmakta olan bir dünyadan bahsetti. Düşünmek için bir saniye dahi ara vermeyen, en gereksiz şeyleri çoğaltan ve en önemli şeylere daha az değer veren bir dünyadan. Önemli konuları tartışmaya açmayan dünya politikasına bir eleştiriydi bu ve Muhika tarzında yapılmıştı. Trajik fakat çözüm yolunu göstermeyen bir konuşma diye eleştirmiştik. Sorunu duyurmuş ama çözüm yolunu göstermemişti. Bir çıkış yolu göstermedim çünkü bir çıkış yolum yok diye cevaplamış olmasına karşın Muhika yeni bir rota edinmek için bazı fikirler geliştirmişti. Bunun için bir mantalite değişikliği ve esas sorunu dillendirmeyecek bir konuşma gerekli. Bunun için geleceği okuyabilen ve aşırı nüfuslu, değişken, kıt kaynaklı bir dünyaya yeni nesilleri hazırlayabilecek bir eğitim gerekli. Bunun için bir ideolojik deprem gerekli. Muhika'ya göre gereklilikten dolayı yapılan hiçbir şey yok. Tam tersine bugünkü dünya zenginliklerin birikimidir ve biz onu sonrasında onaramayacağımız kadar mahvediyoruz. Makul bir sadelik içinde yaşanılabilir ve bu hepimize yeter de artar, diyor Muhika. Çölün ortasında ot görmüşe benzeyen kara koyunun o masum saflığına bir kez daha şahit oluyoruz. Bu onun her fırsatta içinde taşıdığı ve konuşmalarında hep örneklerle taçlandırdığı bir ütopyadır. Muhika'ya göre yokluk, her gün cep telefonlarını değiştirmenin ya da bir seneden az ömrü olan elektrikli ev aletlerine ihtiyaç duymanın gereksiz olduğunu orta vadede insanların anlamasına yol açacak. Bir ampul 100 sene ışık verebiliyorsa her şey daha uzun ömürlü yapılabilir diye düşünüyor. Bu mağaraya geri dönmek değil, kazancına birazcık olsun makul bir anlam katmaktır. Bilgi, araştırma ve iletişimin kitlesel boyutta arttığı bir gerçek. Ama eksik olan tüm bunlara olumlu bir yön verebilecek düşünen beyinlerin yönetimi. İnsanlığın hiçbir ülkenin bu konuyla ilgilenmediği ve şu anda mevcut olmayan bir küresel yönetişime ihtiyacı var. Deniz seviyesindeki yükselme ve Pasifik'teki adalar oluşturan plastik atıklar ilgili sorunlarla hiçbir ülke ilgilenmiyor. Toplumla politika arasında yaşanan boşanma büyük bir stratejik problem. Hiçbir yere varılamaz bununla. Sonra kurtarıcı adamlar, outsiders tipler ortaya çıkıyor. Sizin seçtiğiniz politikacılar başa geliyor ama sonra sadece yer aldıkları partilerin taleplerine karşılık veriyorlar. Tarihteki negatif yönden büyük liderler bu şekilde ortaya çıktı. Sağ her zaman ahlakçı konuşmasıyla geliyor ama sonrasında iktidarı ele geçirip ortalıktaki her şeyi silip süpürüyor. Latin Amerika'da kutsallaştırılmış figürlere rastlanılsa da Muhika bunların geleceği karartan kurtarıcı adam olmadığını düşünüyor. Kıtanın bu tip olumsuz liderlere karşı set görevi üstlendiğini düşünüyor. Ülkeler her ne kadar birbirlerinden uzak gözükse de aralarında yumuşatıcı sembolik bir bağ var. Yaşlı Avrupa'da olduğu gibi sınırların kalktığı bir modele doğru bir evrim var. Eksik olan bu kıtanın ortak tarihinin yüzyıllara dayanan bir boyutunun olmaması ama Mohica geleceğin bu çerçevede şekilleneceğine inanıyor. Tüm Latin Amerika'yı birleştirmek için karşımızdaki başlıca engel Paulist Burjuvazi'dir. Sadece Brezilyalı olanı düşünüyorlar ama asıl hedefi tüm Amerika olarak görmeliler. Şimdi Mercosur'un diğer ülkelere doğru yayılmasıyla tüm Latin Amerika'yı birleştirmeyi hedefliyoruz. Daha ortak bir şeye doğru yol almanın gerekli olduğuna dair bir bilinç oluşuyor artık ama güçlü ülkelerin bir adım atmaları gerekiyor. Bu ileride gerçekleşecek. Mohica kıtayı ezbere biliyor. Kıtayı oluşturan tüm ülkelere birden fazla ziyarette bulundu. Farklılıkları geride bırakan bir duygunun varlığını ve bulunulan yere aidiyet bağınınsa oldukça kök saldığını Meksika'dan başlayıp ateş topraklarına varıncaya kadar gözlemledi. Olumlu bir örnek olarak her türlü etnik ve dini grubun birbirine iç içe karıştığı ve sorunsuz bir birlikteliği yaşadığı Brezilya'yı gösteriyor. Yerliler, zenciler, mavi gözlü melezler, Asyalılar, Kuzey Avrupalılar, Brezilya'da yok yok. Ve toplum müthiş bir bütünleşme içinde yaşıyor. Erkekler ve kadınlar arasında olduğu gibi. Meksika ise tam tersi. Mohica için olumsuz bir örnek olarak ortaya çıkıyor. Bu ülkenin Latin Amerika için ne ifade ettiğini biliyor ve Meksikalıları büyük bir saygı besliyor. Ama aynı zamanda çağa ayak uydurması gerektiğini düşünüyor ve Meksika'yı Brezilya'ya göre daha bölünmüş ve daha erkek egemen bir yer olarak görüyor. Meksika'da bir dönemin kalıntılarından olan bir kültür sorununu algılıyor. Ve daha sonra büyük çapta bir entegrasyon için bunun alışılması gerektiğini düşünüyor. Guadalajara'da Zapata'nın da eskiden kaldığı söylenen bir evde bulundu. Erkekler bir tarafta, kadınlar diğer taraftaydı. Evlatlarına eşlerinden daha iyi davranıyorlardı. Tarih öncesi bir şeydi bu. Korkunç bir macho yapı, aklın almaz. Meksikalılara büyük bir sempati besliyorum. Hatta onları konuşurken duyunca hepsi birer kantinflas gibi geliyor bana. Çok hoşlar ama bu derece maçoluk sana saç baş yolduruyor. Daha da bitmedi. Amerika'nın diğer bölgelerinde de ırkçılık görülüyor. Ve Ant Dağları bölgesinde beyazlarla melez yerliler arasında büyük bir kopukluk var. Dehşet verici bir şey. Bizzat yerliler tarafından korunmaya yönelik olarak büyük bir ayrımcılık uygulanıyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Orada asırlar boyunca bir boyun eğdirme politikası vardı. Bu söylemleriyle birlikte Mohica aynı zamanda iktidarı sırasında ortak menfaatler temelinde ve Arjantin'in üstünlüğüne karşı bir pozisyonda olmak üzere yakın ülkelerle daha sıkı bir bağ kurmak amacıyla girişimlerde de bulundu. Rocha eyaletindeki derin deniz limanı projesinin temelinde bu fikir yatıyordu. İktidardan ayrılırken yakın bir gelecekteki Atlantis Okyanusu'nda Uruguay'a ve aynı zamanda Paraguay, Bolivya ve Güney Brezilya'ya da ait bir bağlantı noktası olması düşüncesiyle bu yeni liman projesinin başlatılmasına elverişli yol haritası da bırakıyordu. Bunun çok basit bir açıklaması var. Buenos Aires hegemonyasına karşı Uruguay'dan başlayarak bir karşı güç oluşturmak ve daha sonra diğer ülkeleri davet etmek. Çünkü bu konu entegrasyon komisyonlarında görüşülse de başarısız olmaya mahkumdu. Ortak bir şey yapmak istiyordum ama bunun imkansız olduğunun farkına vardım. Bir onu, bir bunu tartışarak bir yere gelemiyoruz. Kafayı bunlarla yiyemem. Yeter artık. En iyisi biz kendimiz ne gerekiyorsa onu yapalım, diyordu iktidarının son döneminde. Projenin tamamlanma süresini 30 ya da 40 sene olarak hesaplıyordu. Açılışını kendisinin yapamayacağını bildiği gibi tam tamına işler durumunda da göremeyeceğini biliyordu. Ama bu ileri siyasetten ne anladığını açıklamak için sık sık verdiği bir örnekti. Bazı kararları bir sonraki seçimlerde ne olacağını düşünmeden çok daha öteye bakarak almak gerekir. Argümanıyla Uruguay'ın bölgedeki birleştirici rolünü bu şekilde sağlamayı planlıyordu. Aynı zamanda liman yıllar sonra etkinliğini artırdığında Arjantin'in de limandan yararlanan ülkeler arasına katılacağını düşünüyordu. Uruguay'ın bölgede merkezi bir konumda bulunmasının öneminden bahsediyor ve geleceğin büyük gemilerde olduğunu tahmin ediyordu. Ticaret ve ekonominin politik meseleleri aşarak birleştirici olduğu değerlendirmesinde bulunuyordu. Ve özellikle Arjantin'le olan ilişkilerde somut olayların çok daha önemli olduğunu ve Arjantin'in ancak dışarıda kaldığını gördüğü zaman projeye dahil olacağını düşünüyor. Bölgesel bir limanın açılması ve Arjantinlilerin Uruguay vatandaşı olabilmelerine kolaylık tanınması, Muhika'nın kıtanın en önemli ülkelerinden biri olan Arjantin'i gerçek bir entegrasyona teşvik etmek için aklına gelen önlemlerdi. İşaret edilen bu yolun doğru istikamet olup olmadığını bize bir kez daha zaman gösterecek. Muhika, başkanlık döneminde entegrasyonu sağlanmış bir gelecek hayal ediyordu. Zihninde böyle bir geleceği inşa ediyor, sonra onu açıklıyor, anlatıyor ve onun lehinde sözcükler ve gerekçelerle altını dolduruyordu. Yakın bir gelecekte Uruguay'da petrol olduğunun keşfedileceğini ve bunun ülke ekonomisinde önemli bir değişim sağlayacağını tahmin ediyordu. Uruguay'ın kendi petrolünü kontrol etmesi konusu onu biraz endişelendiriyor ve bu konuda İskandinav ülkelerinin model olarak gösteriyordu. Aynı örneği madenler ve su içinde veriyordu. Doğal kaynaklara olan özel hassasiyetini bir kez daha gösteriyordu. Her şeyden önce toprak geliyordu ama aynı zamanda su, madenler, yeraltı enerji kaynakları ve diğer temel maddelerin yokluk içindeki bir gelecekte kullanılmak üzere şart olduğunun altını çiziyordu. Başkan, Uruguay için gelecekteki kalkınma ve kendi başına ayakta durabilmenin reçetesini bunlarla yazıyordu. Toprakla ilgili az da olsa önemli savaşlar verdiğini ve bunları kazandığını düşünüyordu. Katkısının işe yaradığını ve çabasının boşa olmadığını görmek hoşuna gidiyordu. Azar azar devlet mülkündeki toprakları alıyoruz ve bunları bağımsız birer grup, birer koloni haline getiriyoruz. Quebrada de los Cuervos yakınlarında ve Artigas eyaletinde yaptık mesela. Yıllarını alıyor ve bunun için devlet başkanının ve savunma bakanının bir tupa olmaları gerekiyormuş. Kolonizasyon enstitüsü bu yıllarda her zamankinden daha fazla büyüdü. Dünyayı az zamanda değiştiremezsin ama mesela şu anda nehir kıyısında daha iyi bir yaşam sürebilen insanlar var. Bu tür şeyler için uğraş vermeliyiz çünkü bunu başarabiliriz. Olayların sonuna geldiği yenilgi noktasını kabullenmek de Muhika'nın bir özelliğidir. Beklenti çıtasını çoğu zaman en yüksekte tutmasından dolayı bazen hayal kırıklığı kaçınılmaz olurdu. Zamanında gerçekleştirdiği kısa vadeli bazı icraatları onu teselli ederken imkansız görünenler üzerinde düşünmeye devam etme gereksinimi duyardı. Bazen dile getirdiği fikirler sanki bir devlet başkanından çok gerçekleri çok iyi okuyabilen birisi tarafından yapılmış olduğu hissi veriyordu. İşte burada da Karakoyun'un tipik bir karakteri daha devreye giriyordu. Bu farklılığı onun devlet adamlığındaki esnek yapısından ileri geliyordu. Belki de bu yüzden özellikle etrafında sorumluluk gerektiren görevlerde bulunan kişileri, yetişmekte olan yeni politikacıları gözlemliyor ve değişim için gerekli kişilerin olmaması onu endişelendiriyordu. Kendi partilileri arasında hayatında en belirleyici kişilerden birisi olmuş ve aynı değerleri paylaşmış olduğu eski gerilla arkadaşının oğlu Raul Sendik'ten çok yüksek beklentileri vardı. Babadan çok şey almış, hınzırlık, akıl, cesaret diyor ve ikna olmuş bir şekilde onun başkanlığa kadar yükselebileceğini düşünüyordu. Bu o zaman içinde biraz iddialı bir tahmindi ancak Muhika daha sonra Sendik'te mücadele azminin olmadığını söylemişti. Muhika'ya yerine kimin geçeceğini sorduğumuzda cevaben kullandığı başlıca cümle yiğit er meydanında belli olurdu. Muhika aynı zamanda bir inşaat işçisi olan Oscar Andrade'de de ve boyacı Oscar de los Santos'ta önemli bir potansiyel görüyordu. Her iki isim de yıllarca sendika yöneticiliği yapmış ve politikanın içinde yer almışlardır. Muhika yeni adayları belirlerken de geçmişinden yararlanıyordu. Akademik formasyonu olmayan, siyasete militanlıktan gelmiş, yasalar üzerinde uzmanlaşmamış ve ne ceket giyen ne de kravat takan kişileri tercih ediyordu. Bir çeşit kara koyun modeli oturtmak peşindeydi. Ne var ki onun kişiliğine yakın ikinci birinin gelmesi oldukça zordur. Hiç kimseyi isme seçmek istemiyor çünkü bunun ters sonuç verebileceğini düşünüyordu. Herkes aynı onun yaptığı gibi kendi yolunu kendisi çizmeliydi. Ayrıca Muhika'nın başkan olması dahi CV'sini yetersiz bulup kendine güvenmeyenlere başlı başına bir örnek niteliğindeydi. Muhika aynı zamanda iktidarda olan parti sembolünün değişeceğini biliyor ve ayrıca bunu umuyordu. Kuşkusuz sağ tekrar iktidara gelecekti. Başkanlık konutuna oturma sırasının hayatı boyunca bunun için hazırlanmış farklı tabakadan birisine yakın zamanda geleceğini tahmin ediyordu. Aklına gelen ilk isim seçimlerdeki rakibinin oğlu ve Herrera'nın torununun çocuğu olan Luis Lacalle Pou'ydu. Muhika'ya göre Geçen birkaç senelik aradan sonra bilindik soyadları iktidarda tekrar belirecekti ve bunun da bu şekilde olmasında bir sakınca yoktu. Onun için önemli olan iktidarda bir rotasyon olmasıydı. Muhika seçim kampanyasında yer aldı ve senatör seçildi. Hayatı haline gelmiş olan şeyi bırakmak kolay değildi. Ben bırakıp gidersem ölürüm diyor ama aynı zamanda da başkanlığın sadece bir dönem yapılması gerektiğini savunup yeniden seçilmeye her halükarda karşı çıkıyordu. İktidara aşık olmamalıyız çünkü bu tehlikelidir diyordu. Başkan olarak geçirdiği son yıllarda insanoğlunun geleceği konusunda da konuşmalarında sık sık değiniyordu. İktidarın tepesinden sosyal yapıyı gözlemlemek, alternatif sistem olarak öz yönetimleri canlandırmanın ne kadar önemli olduğunu görmeyi sağlıyordu. Son senelerde özellikle vurgulamanıza rağmen öz yönetim modelinde olan şikayet sayısı az. Evet, ama isteyen için öz yönetim modeli orada duruyor ve olumlu bir model, zihniyeti değiştiriyor. Cam endüstrisinde yılbaşı ikramiyesi almama kararı verdiler. Bir sorun olmadı. Ekipmana yatırım yaptılar ve yılbaşı ikramiyesi sonradan karşılandı. En sonunda çift ikramiye aldılar. Yani işçiler işveren gibi risk alıyorlar. Evet, aynı zamanda da kazancı da alabiliyorlar. Bu kendini yönetmektir. Gücü doğrudan eline almak ve sorumluluğu hissetmeleri için işçileri de buna dahil etmektir. Herkes için kolay olmasa gerek. Evet, ama her yerde bu tür süreçleri organize edebilecek insanlar var. Ekonomik kriz patlak verdiğinde amacı işi devam ettirmek olduğu için şirket maaşları düşürmeye hazırlanır. Kapitalist ise bunu yapamaz. Şirketi kapatır, iflası çeker ve ardına bakmadan gider. İşte asıl mesele burada bu modelle zengin olmak değil, iş istikrarı amaçlanır. Bu hayatına devam etmek için işine sahip çıkmaktır ve büyük bir iddiadır. Geniş cepheden bile bu konuda sana çok destek gelmedi. Evet, pazar gününü Pluma'dan sendika yöneticileriyle bu konuyu tartışmakla geçirdim. Karşımızda net bir örnek var. Bu yüzden kalkınma fonunu oluşturduk. Ama bu konuda çok destek almadığım apaçık. Danilo bugün bile bunun karşısında duruyor. Umarım benden sonra da bu devam eder. Bir sohbet esnasında Muhika'ya çoğu insanın risk ve kazancı istikrara tercih ettiğini söylemiştik. Sosyal varlık olarak değil, bireysel hareket edinildiğinden bahisle bu konuyu sohbetimize dahil etmiştik. İnsan tabiatından konuşmak Muhika'nın her zaman zevk aldığı bir iş olmuştur. Sohbet, insan evrimi ve türünün son bulmasına benzer bir şeyle alakalı bir teoriye yönelmişti. Geleceği anlayabilme ihtiyacı ve belirsizlik ızdırabını biraz olsun dindirmek için teorik dayanağı pek olmayan, sezgilere dayalı felsefi bir doğaçlama diyebiliriz. Tüm bu olup bitenlere bakıldığında insanoğlu evriminin sonuna gelmiş görünüyor. Şüphelerim bu yönde dediğinde bu radikal fikri biraz daha gerekçelendirmesini istemiştik. Bunun üzerine Muhika, sanırım elimizden kaçırdığımız ve biyolojik olarak bizi alt edecek bir şey var. Bu şekilde insanoğlunun dönüştüğü şey bizi aştı ve yıkıma doğru gidiyoruz demişti. Muhika insanoğlunun kendi sonunu hazırladığını dile getirdi. İnsanlığın bir çeşit uçuruma doğru gittiğini ve hangi tarafa yürümekte olduğunu bile idrak edecek kapasitede olmadığını düşünüyor. İnsanoğlunun karakteristik bir özelliği de yaşam alanının bir fatihi olmasıdır. Afrika'dan çıkıp dünyayı fethetmiştir. Bu doğamızda yer alan ve vazgeçme gibi bir seçeneğimizin olmadığı bir yönümüz. Ama kapitalist kültürde ilerleme bireysel olmuştur. Avcumuzdakini çoğaltma dürtüsü, içimizdeki bencil yönü alevlendirmiştir. İlk insanlar grup halinde kabile hayatı yaşardı ama yerleşik değillerdi. Gerektiğinde kabile olarak diğer kabilenin ciğerini söküyorlardı. Ama kapitalizm bireycidir ve bütün olarak düşünmeyi engeller. Konunun esası budur. Şimdi de insanlık bir tür olarak bir bütün halinde hareket etmeli. Siyasette neredeyse kimsenin görmediği sorun bu. İnsanlığı bu sefaletten çıkarmalı, okyanusları ve çölleri kontrol altına almalıyız ve daha sonra galakside ilerlemeliyiz. Çünkü bu galakside kesinlikle tek başımızayız. Bu, tek bir bireyin değil, insanlığın bir vazifesi olmalıdır. Mesele, bireyselliği aşabilmekte. Eğer bunu beceremezsek, kurduğumuz medeniyet bizim sonumuzu getirecek. Kaynakların olmamasından değil, kaynaklar sınırsız. Çünkü enerji sınırsız. Evrenin derinliğinde küçük pireler kadar yer işgal ediyoruz. İnsanlık bir bütün halinde çalışmalı ve doğal kaynakları korumak için bilim üzerinde yoğunlaşmalıdır. Bunu yapmıyoruz. Türümüzün sonunu getirecek şey bu olabilir. doğa haşmetini gösterdi. Dinozorların sonunu getirdiyse bizim sonumuzu neden getirmesin ki? Yaşlandığından beri özellikle son senelerini yaşayan bazı insanlardaki bilgeliğin altını çiziyordu. Sözlerinin doğruluğunu vurgulamak için Homeros'un İlyadası'na atıfta bulunuyordu. Tekrar okursan Truva'ya girdiklerinde en çok ilgi çeken konuşmanın Nestor'a ait olduğunu göreceksin. En güçlü ve en çok askeri olan kral değil ama en yaşlı asker ve dolayısıyla en bilgesi. İnsanlığın yaşlıları daha üst bir seviyede daha çok dinlenilmesi gerektiğini savunuyordu. Argüman olarak yine doğaya başvuruyordu. İnanılmaz bir şey. Zamana göre ihtiyacın olanı sana veriyor. Gençken sana güç, kuvvet veriyor ama aynı zamanda da çılgınlık. Yaşlandığında daha güçsüz hale geliyorsun ama çok daha ilerisini görebiliyorsun. Yaşlı dehalara topluma faydalı olabilmeleri için fırsat vermek Muhika'nın zihnini işgal eden bir takıntı haline geliyordu. Yaşlılığı saygın bir kurum olarak gören Asyalıları örnek gösteriyordu. Bu sermayeyi kullanmak, sonsuz tecrübeleri dinlemeye zaman ayırmak ve bilgileri yeni kuşaklara aktarabilmek. Muhika'nın geleceğe bırakmak istediği mirasa bunlar da dahildi. Yaşlı insanlar gençlere bilgilerini, deneyimlerini aktarmaktan muazzam bir keyif alırlar. Bir çeşit hayata devam etme içgüdüsü bu. Hayallerini, iç dünyasında olanları onlara aktarmak isterler. İnsan denilen yaratığın varabileceği nokta akıl almazdır ve senden geriye bir şeyler kalsın. Hep böyle düşünülmeli. Muhika aynı zamanda başkanlık sonrası zamanını nasıl organize edeceğini düşünüyordu. 79 yaşıma vardığımda başkanlık kuşağını teslim edeceğim zaman çoğu insan kimseye zararı dokunmayan sevimli bir ihtiyar olduğumu düşünecek. Böyle düşünmek insanlığın yapısında var. Asıl mesele senin buna inanman ya da inanmaman diyerek başkanlığı devretmesinden bir sene önce bunların olacağını bize söylemişti. Yurt dışında Uruguay'ın eski başkanı olarak konferans vermesi için çoktan binlerce dolarlık teklifler almıştı. İktidarın tüm evrelerinden geçmişti ve bu durum iktidarın onun gözündeki önemini azaltmıştı. Düşüncelerinde hatalı olabileceğini ama ardında bırakacağı mirasın nedenli sağlam olduğunu anlatmıştı. Hiç kimse için vazgeçilmez birisi olmadığını hissedebiliyordu artık. Ama yaşama hevesinin son hızla devam ettiğini vurguluyordu. Belki yanılmış olabilirim ama hayallerim hep vardı ve var olacak. Stratejim olmadığını söyleyemezler. Boktan olabilir ama bir stratejim var. Ve hayal kurmak için hala yeterli gücüm var. 13. ayrımın sonu, sayfa 250.